Ayrım 2.
Fakat bu sevgisi onunla kendisi arasında mirasçı olmak, evlenme yasağı gibi şeyler doğmasına neden olmaz. Nitekim evlatlık hükümleri kaldırılmakla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Zeyd ibn Harise'ye sevgisi yine sürmüştür. Kendisine Allah'ın elçisinin sevgilisi denilirdi. Allah'ın elçisi onu birçok seriyeye kumandan yapmış, Muta'ya gönderdiği orduya birinci kumandan olarak Zeyd'i, ikinci kumandan olarak Cafer ibn Ebi Talib'i, üçüncü kumandan olarak Abdullah ibn Ravaha'yı seçmiştir. Her üçü de bu savaşta şehit olmuşlardır. Zeyd Muta'da şehit düşünce, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona olan sevgisini, şefkatini onun oğlu Usame ibn Zeyd'e vermiştir. O kadar ki Muta'daki kayıpların öcünü almak için düzenlediği Ebu Bekir ve Ömer gibi yaşlı sahabilerin de içinde bulunduğu ordunun başına henüz 20 yaşlarında bir genç olan Usame'yi komutan yapmıştır. Genç Usame'nin ilk muhacirlerinden katılacağı bir orduya kumandan yapılmasını hayretle karşılayanlar olmuş, artık hasta olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hitap ederek "Usame ordusunu gönderiniz. Andolsun eğer onun kumandanlığı hakkında söyleniyorsanız, daha önce babasının kumandanlığı hakkında da söylenmiştiniz. Babası nasıl kumandanlığa layık idiyse, o da öyle kumandanlığa layıktır. O insanlar arasında benim için sevdiğim kimselerdendir," demiştir. Dipnot: İbn Sa'd, Gazevatur Rasul ve Seraya, sayfa 189-192, Beyrut 1401-1981. Belazuri'nin rivayetine göre Hazreti Ömer ata divanı, tahsisat defteri kurunca Üsame'ye 4000 dirhem, kendi oğlu Abdullah'a 3000 dirhem maaş bağlamıştır. Oğlu Abdullah, "Ben Üsame'nin görmediklerini gördüm. Üsame benim kadar savaşlara katılmadı," diyerek itiraz edince Hazreti Ömer şöyle demiş: "Evet, ona senden fazla verdim. Çünkü Allah'ın elçisi onu senden çok severdi. Babasını da senin babandan çok severdi." Dipnot: Belazuri 435, Beyrut 1398, Taksim 1977. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikten önce evlat edindiği Zeyd ibn Harise'yi kendi halasının kızı olan Cahş kızı Zeynep'le evlendirmişti. Zeyd vaktiyle köleyken Hazreti Muhammed tarafından azat edilmiş ve onun evlatlığı olmuştu. Peygamber Zeynep'i Zeyd'e almak istediği zaman Zeynep'in ne kendisi ne de annesi ve kardeşi buna razı olmamışlardı. Toplumda sınıflaşmaları kaldırmak ve insanları eşit yapmak isteyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ısrarı üzerine bu evlenmeye boyun eğmişlerdi. Fakat sert mizaçlı olan Zeynep kendisini kocasından şerefli görüyor ve sözleriyle onu incitiyordu. Kocasıyla bir yıl veya biraz daha fazla beraber yaşadılar ama geçinemiyorlardı. Karısının övünmesinden, kırıcı sözlerinden rahatsız olan Zeyd onun davranışlarından Hazreti Peygamber'e yakınıyordu. Geçimsizlik gittikçe büyümüş, çekilmez bir durum almıştı. 33 Taksim 37. ayetin söz geliminden Zeyd'in Peygamber'e karısını boşamak istediğini söylediği anlaşılmaktadır. Gerçekten de huzursuzluktan kurtulmak için bu iki gencin birbirinden ayrılmasından başka çare olmadığını Peygamber de düşünüyor. Fakat birdenbire ailenin yıkılmaması için de Zeyd'e "Karını yanında tut, Allah'tan kork," diyordu. Kendi emriyle Zeyd'le evlenmekle mutsuzluk içine giren Zeynep'in ve ailesinin daha perişan olmaması için de Zeyd'den ayrıldıktan sonra onunla evlenmeyi içinden geçiriyordu. Böylece toplumda eskiden beri süre gelen birçok zorluğa sebep olan evlatlığın karısıyla evlenme yasağı da ortadan kalkacaktı. Peygamber böyle düşünüyordu ama kendi evlatlığının karısıyla evlenmesini toplum birdenbire hazmedemeyeceğini de düşündüğü için de bu fikrini açığa vuramıyordu. Onun için karısını boşamak istediğini söyleyen Zeyd'e "Karını yanında tut, Allah'tan kork," demişti. İşte Ahzab 37. ayette peygamberin böyle düşündüğü fakat insanlardan çekindiği için bu düşüncesini açıkça söyleyemediği anlatılır. Ama bu olay Allah'ın takdiriyle ve onun hikmeti uyarınca meydana gelmiştir. Zeynep Zeyd'den ayrılıp iddetini tamamladıktan sonra Allah'ın şerefli elçisi Allah'ın vahyine dayanarak onunla evlenmiştir. Ta ki kendisi bu davranışıyla müminlere örnek olsun ve bundan böyle gerektiğinde müminler evlatlıklarının boşanmış karılarıyla evlenmekte bir güçlük çekmesinler. Olayı Allah'ın bu hikmetine dayandıran ayetin sonunda Allah'ın emrinin mutlaka yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Hazreti Peygamber'in Zeynep'le evlenmesi konusunda abartmalı rivayetler vardır ki bunlar müsteşriklerin olayı eleştirme konusu yapmalarına fırsat vermiştir. Rivayete göre Hazreti Peygamber Zeyd'in evine gitmiş, Zeyd evde yokmuş. İçeri giren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine koku hazırlamakta olan Zeynep'i görmüş. Başında yazması, üstünde gecelik bulunan Zeynep'in güzelliği çok hoşuna gittiği için Sübhanellahi mukallibel kulüp, kalpleri çeviren Allah'ın şanı yücedir demiş ve dönmüş. Dipnot: İbnül Arabi Ahkamul Kur'an 3 Taksim 1529, Kurtubi 14 Taksim 190. Başka rivayete göre kapıda asılı bulunan kıl perdeyi rüzgar kaldırınca peygamber çıplak vaziyette bulunan Zeynep'i görmüş, onun cazibesi gönlünü etkilemiş. Zeynep de kendisinin peygamberin hoşuna gitmiş olduğunun farkına varmış. Dipnot: Camiul Beyan 22 Taksim 13, Kurtubi El Cami 14 Taksim 190. Zeyd dönünce Zeynep, peygamberin eve geldiğini ve böyle söyleyerek döndüğünü anlatmış. Zeynep'in sevgisinin peygamberin gönlüne düştüğünü anlayan Zeyd, Zeynep'ten soğumuş. Çünkü Zeynep peygambere sevdirilince başkasına soğuk gösterilmiş. Zeyd peygambere gelmiş: "Ey Allah'ın elçisi, müsaade edersen Zeynep'i boşayayım. Çünkü kendisi kibirli, dili de ısırgandır." demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinden bunu istediği halde Zeyd'e "Eşini tut, Allah'tan kork." demiş. Sonra Zeyd karısını boşamış. Zeynep iddetini tamamlayınca "Allah'ın nimet verdiği, senin de nimet verdiğin kimseye eşini yanında tut, Allah'tan kork diyordun" ayeti inerek Allah tarafından Zeynep'in Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nikahlandığı bildirilmiş ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir düğün yemeği vererek Zeynep'le evlenmiştir. Dipnot: Ahkamul Kur'an 3 Taksim 1529, Kurtubi El Cami 14 Taksim 190. Yalnız Ahmet İbn Hanbel tarafından müsned olarak kaydedilmiş olan ve ravileri arasında Buhari'nin Munkerul Hadis rivayeti kabul edilmez, Ebu Hatim'in doğru fakat çok hata yapan dediği Müemmel İbn İsmail el-Adevi bulunan, dipnot, El-Fethur Rabbani 18 Taksim 240, bu rivayete yalanların katıldığı bellidir. Hazreti Peygamber Zeyd ile Zeynep'in geçinemeyeceklerini anlamıştı. Zeynep, Zeyd'den ayrıldıktan sonra onunla kendisi evlenmek suretiyle Zeynep'in ve ailesinin kırılmış olan onurunu onarmak istiyor. Fakat Zeyd, evlatlığı olduğu için bunu açıklamakta çekiniyordu. Yoksa kendisi Zeyd'in karısını boşamasını istemiyordu. Maksadı Zeynep'e duyduğu aşk falan değil. Hem Zeynep ailesinin onurunu tamir etmek, hem de evlatlık karısıyla evlenmeme geleneğini kaldırma konusunu uygulamada insanlara ön ayak olmaktı. Fakat henüz Zeyd boşamadan ona karısıyla evlenmek istediğini söyleyemezdi. O boşadığı takdirde böyle yapmayı düşünüyordu. Nitekim Zeyd ondan ihtiyacını giderdikten, artık ona ihtiyacı kalmadıktan sonra onu sana nikahladık ayeti, Zeyd'in artık Zeynep'ten doyduğunu, bıktığını gösterir. Rivayette söylendiği şekilde peygamberin Zeynep'i evde yalnız görünce hemen ona aşık oluvermesi ihtimalden uzaktır. Çünkü önce söylediğimiz gibi Zeynep kendisinin halası olan Abdülmuttalip kızı Ümeyme'nin de kızıydı. Çocukluğundan beri onu görüyor, tanıyordu. İsteseydi onu uşağıyla evlendireceğine kendisi alırdı. Oysa kendi isteğiyle onu uşağına almış ve mehrini de kendisi vermiştir. Kız çağında ona istek göstermeyen peygamberin evlendikten sonra hemen bir görüşte ona aşık olması makul değildir. Zaten Zeyd ile peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasında sıkı ilişki ve sevgi vardı. İkisi de birbirlerine sık sık gidip gelirlerdi. Peygamber Zeynep'i her zaman görüyordu. Peygamberin içinde tuttuğu şey Zeynep'e olan sevgisi değil, boşanacağını bildiği Zeyd'in karısını almak suretiyle evlatlık karısıyla evlenmeme geleneğini kaldırmak ve bir de kendisinin hatırı için denge olmayan biriyle evlenmeye razı olmuş olan Zeynep ve ailesinin itibarını yükseltmek, boşandıktan sonra onun telef olmasını önlemekti. Bu olayda Peygamber Selamona iki batıl geleneği yıkmıştır. Bunlardan biri toplumdaki fakirlerin soylulara denk olamayacağı, onlarla evlenemeyeceği şeklindeki düşüncedir. Evvela kendi halası kızını azatlı kölesi olan uşağı ile evlendirerek toplumdaki sınıflaşmayı kaldırmış, bütün Müslümanların birbirlerine eşit olduğunu göstermek istemiştir. İkincisi de evlatlığın boşanmış veya dul kalmış karısıyla evlenmeme geleneğidir. Bu geleneği de bizzat kendi ailesi içinde uygulayarak kaldırmıştır. Zaten o önemli hükümleri önce kendi ailesi fertlerine uygulardı. Nitekim faiz haram kılınınca önce kendi amcası Abbas'ın faiz alacaklarını lağvederek Allah'ın emrini uygulamıştır. Yine kan gütme yasağını da önce amcası Haris'in kan davasında uygulamıştır. İşte olayın iç yüzü budur. Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Eğer Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem vahiden herhangi bir şey gizleyecek olsaydı, Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine nimet verdiğin kimseye eşini yanında tut, Allah'tan kork diyordun. Fakat Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyordun, insanlardan çekiniyordun. Oysa asıl çekinmene layık olan Allah'tı ayetini gizlerdi. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'le evlenince oğlunun karısıyla evlendi dediler. Yüce Allah da Muhammed sizin erkeklerinizden birinin babası değil fakat Allah'ın elçisi ve peygamberinin hatemidir ayetini indirdi. Zeyd henüz çocukken peygamber onu evlat edinmişti. Büyüdükten sonra da ona Muhammed'in oğlu diyorlardı. Onları babalarının adına bağlayarak çağırın. Allah katında bu daha adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar sizin din kardeşleriniz ve mevlalarınızdır. Ayeti indi. Dipnot Buhari Tefsir Sure 33, Tirmizi Tefsir Sure 33, Et-Taç 4 Taksim 208. İbnül Arabi Kadi'den naklen Hazreti Ayşe'nin bu rivayetinden başka hiçbir rivayeti muteber olmadığını, peygamberin Zeynep'i görüp de sevgisinin kalbine düştüğü sözünün asılsız olduğunu söyler. Çünkü zaten Zeynep kendisinin yanındaydı, her zaman onu görüyordu. Henüz o zaman örtünme de emredilmemişti. Ömrü boyunca gördüğü bir kızın sevgisi içine düşmüyor da kocaya vardıktan sonra bir an gözüne ilişmekle mi ona aşık oluyor? Öylece kalp bundan münezzehtir. Doğrusu budur. Zeyd karısından ayrılmak isteyince peygamber ona Allah'tan kork, karını yanında tut demiş. Zeyd boşamakta ısrar edip karısını boşadıktan ve Zeynep'in de iddeti olduktan sonra Allah'ın elçisi uşağı Zeyd'e boşadığı karısıyla evlenmek istediğini söylemiş ve onunla evlenmiştir. Allah da indirdiği bu ayetlerle bu olayı bildirmiştir. Ey Muhammed! Hani bir zaman Allah'ın nimet verdiği ve senin de iyilik ettiğin kimseye karını yanında tut, ondan ayrılmak hususunda Allah'tan kork diyordun. Zeyd onu boşadığı takdirde onunla evlenmeyi içinde gizliyordun. Oysa Allah onu açığa çıkaracaktı. İşte peygamberin içinde taşıdığı Zeyd Zeynep'i boşarsa onunla kendisinin evlenmesi düşüncesidir. Başka bir şey değildir. Dipnot Ahkamül Kur'an 3 Taksim 1531-1532. Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali Zeynel Abidin de peygamberin kalbinde gizlediği şeyin Zeynep'e aşkı değil, Zeyd boşadığı zaman onun kendi eşlerinden olacağı hakkındaki düşüncesi olduğunu söylemiştir. Çünkü Allah bunu kendisine bildirmişti. Eğer peygamber Zeynep'e aşkını veya Zeyd'in onu boşamasını içinde gizleseydi Allah bunu açığa çıkarırdı. Çünkü ayette peygamberin içinde gizlediği şeyi açığa çıkaracağını bildirmiştir. Açığa çıkardı. Onu sana nikahladık sözüyle bildirdiği üzere Zeynep'in peygamberle evlenmesidir. Dipnot Tabresi Mecmeül Beyan 8 Taksim 260. Şunu da unutmamak gerekir ki Hazreti Muhammed toplumda yaygın olan kötü bir geleneği kaldırırken o konudaki yasağı önce kendi ailesine uygulardı. Mesela ilk yasakladığı kan davası amcazadesi Harisoğlu Rabia'nın kan davasıdır. İlk yasakladığı riba, tefe de amcası Abbas'ın tefesidir. Veda haccında yaptığı konuşmada şunları söylemiştir. Bu ayınızda, bu ilinizde, bu gününüz nasıl dokunulmazsa kanlarınız ve mallarınız da öyle dokunulmazdır. İyi bilin ki cahiliye adetlerinin hepsini ayaklarımın altına aldım. Cahiliye devrinin kan gütmeleri ayaklarımın altındadır. İlk ayağımın altına aldığım kan davası, kendi kan davamız olan Harisoğlu Rebiya'nın oğlunun kan davasıdır. Süt emmek için Sad oğullarının yanına verilen bu çocuğu Hüzeyl kabilesi öldürmüştü. Onun kanını kaldırıyorum. Cahiliye tefeciliği de ayaklarımın altındadır. Ayaklarımın altına aldığım ilk faiz Abdülmuttalip oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Onun faiz alacaklarının tamamını kaldırdım, ayaklarımın altına aldım. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Allah'ın sözü uyarınca onların ırzlarını kendinize helal kıldınız. Sizin de onların üzerinde haklarınız vardır. Sizin hoşlanmadığınız bir kimseyi içeriye alıp sizin döşekleriniz üzerinde oturtmamaları sizin onlar üzerindeki haklarınızdandır. Eğer böyle bir şey yaparlarsa fazla hırpalamamak şartıyla onları dövebilirsiniz. Onların yiyecek ve giyeceklerini sağlamak size düşer. Müslim Hac 19 Hadis 147. 4. Hazreti Muhammed'in şehveti. Bu arada Hazreti Muhammed'in şehveti hakkındaki abartılı rivayetlere temas etmekte de yarar vardır. Çünkü yazarımız kitabının 254. sayfasında şunları söylüyor. Türkçe sözlükte şehvet kösnü için şöyle denir. Erkek ve dişinin birbirine karşı duydukları istek, istek ama coşkunca bir istek. Şerif Cürcani'nin ünlü et tarifatında nefsin kendisine yatkın olanı isterken gösterdiği harekettir diye tanımlanır. Bakınız şehvet maddesi. Buradaki nefs öz varlıktır ya da kişinin doğal eğilimidir. Müslüman ahlakçıların sözlerinde el kuvvetu şehavenliğe, şehvet gücü, şehvete ilişkin güç diye bir deyim vardır. Eski Yunan düşüncesi dünyasındaki erdem, fazilet konusundan aktarılma bilgilerle dört ana erdem, adalet, hikmet, iffet, şecaat anlatılırken geçer. Anlatıldığına göre eğer kişi iffet erdemini elden bırakmak istemiyorsa şehvet gücüne tutkun olmamalıdır. Bakınız Saadettin Taftazani, Telvih İstanbul 1310 2 Taksim 511. İffet özellikle cinsel konuda dürüstlük diye Türkçe'ye çevrilebilir. Kimi de şehveti köpeksi olan ve olmayan diye ayırır. Köpeksi şehvet, eş şehvetül kelbiye, şehvetin hem çok aşırı olması hem de sürmesidir. Bakınız Muhammed Ali Tehanevi, Keşafu, Istilahatul Fünun, 1 Taksim 788. Buna göre aşırı şehveti olan kimsede köpeksi, köpeklere özgü, şehvet var demektir. Bakınız aynı yer. Buhari'nin de yer verdiği bir hadise göre, Muhammed günün belirli saatinde 9 ya da 11 olan karılarını cinsel birleşim için dolaşır ve hepsiyle de birleşimde bulunurdu. Buna nasıl güç yetirebiliyordu sorusuna da şu karşılık verilmiştir. Ona 30 erkek gücü, 30 erkeği kadar şehvet verilmişti. Bu hadis Diyanet İşleri Bakanlığı yayınları arasında yer alan Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi adlı kitapta 192. hadis olarak yer alır. Her şeyi mucize gibi gösterilmeye çalışılan Muhammed'in şehveti ve erkeklik gücü de öyle sunulmuştur inanırlarına. Kimi hadis kaynaklarında da Muhammed'de 40 erkeğinki kadar şehvet bulunduğu belirtilir. Görüldüğü gibi yazar köpeksi şehvet deyimini kullandıktan sonra gayet maksatlı olarak Hazreti Muhammed'in günün belirli saatlerinde 9 ya da 11 olan karılarını cinsel birleşme için dolaştığı rivayetine yer veriyor ve ona 30 hatta 40 erkek gücü verildiği yolundaki rivayeti yazıyor. Gerçi bu tür rivayetler Buhari ve Müslim gibi muteber hadis koleksiyonlarında yer almıştır. Bu rivayetlere bakılırsa Hazreti Muhammed'in şehvetine düşkün bir insan olduğu izlenimi doğabilir. Gerçekte bu tür haberlerin rivayet edenlerin ağızlarında abartıldığı açıktır. Şimdi bunları akıl süzgecinden geçirelim. Buhari Nikah 4 ve 24'te Enes'in Allah'ın peygamberi bir gecede karılarını dolaştığını, o zaman 9 karısı olduğunu söylediği rivayet edilmektedir. Müslim'deki rivayetten de Enes'in bu sözü kişinin bir karısıyla yattıktan sonra yıkanmaya gerek olmadan başka bir karısıyla yatabileceğini belirtmek için söylediği anlaşılmaktadır. Peygamber kadınlarını tek yıkanmayla dolaşırdı. Birleşmek istedikleriyle birleştikten sonra yıkanırdı. Müslim Hayt 6 Hadis 28. İbn Hacer peygamberin aynı gecede bütün kadınlarını dolaştığı hakkındaki rivayeti kaydettikten sonra Hazreti Ayşe'nin peygamber ikindi namazından sonra kadınlarının yanına girer, bunlardan birine yaklaşırdı dediğini kaydetmektedir. 9 Taksim 316. İşte doğru olan da budur. peygamberin aynı gecede bütün kadınlarıyla birleştiği hakkındaki rivayetin ravileri arasında yalancılıkla suçlanan kimseler de vardır. Kaldı ki rivayetler de çelişkilidir. Kimi peygamberin aynı gecede dolaştığını söylüyor, kimi sabah namazından sonra, kimi de gündüzün ikindiden sonra dolaştığını söylüyor. Peygamberin kadınlarını dolaşması, yazarın takdim ettiği veya bazı hayalcilerin sandığı gibi şehvet için veya cinsel birleşme için değil, onların hatırlarını sormak içindi. İşte size Buhari Şarihi İbn Hacer'in açıklaması. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya dek mescidinde oturur, halk da çevresini alır, sohbetini dinlerdi. Sonra tek tek hanımlarının yanına gider, her birine selam verip dua ederdi. Sonra nöbet kim ise onun yanında kalırdı. Bu rivayeti İbn-i Mirdeveyh çıkarmıştır. Peygamberin ikindiden sonra kadınlarını dolaştığı hakkındaki Ayşe rivayetiyle bunu bağdaştırmak mümkündür. Şöyle ki, peygamber sabahleyin yalnız selam vermek ve dua etmek için onların yanına gider, ikindiden sonra da oturmak, ülfet ve sohbet için giderdi. Ancak sağlam olan Ayşe rivayetidir. Yani ikindiden sonra hanımlarının yanına gitmesidir. Bu rivayette onlardan birine yaklaşırdı sözünün anlamı onlarla cinsel birleşme yapardı demek değil. Birleşmesi sadece onu öperdi, severdi demektir. Fethül Bari 9 Taksim 379. Görüldüğü üzere peygamberin zevcelerini dolaşması cinsel istekle değil, hatırlarını sormak, onları koruyup kollamak içindi. Hayalciler bunu peygamberin onlarla birleşmek için dolaştığı biçiminde anlamışlardır ama gerçekte rivayetin aslı böyle değildir. Düşünelim bir kere. İkindi ile akşam namazı arasında 2,5 saatlik bir zaman vardır. Namazları peygamber kıldırmaktadır. Şayet ikindiden sonra tek tek gidip 9 hanımından her biriyle birleştiyse akşam namazına nasıl geldi? Her birleşme herhalde 20 dakika veya yarım saat alır. 9 yarım saat, 4,5 saat etmez mi? 5'er dakikada odadan odaya gitmesine ayıralım 45 dakika. Yani 5,5 saat eder. Demek ki peygamberin işi gücü yok, günde 5,5 saatini bu işe ayırıyor öyle mi? Peki akşam ve yatsı namazlarını kim kıldırdı? Böyle şeyi akıl ve mantık alır mı? Demek ki bu rivayetler hayalcilerin ağzında abartılmış, yanlış yorumlanmış, şehvet gücünün fazilet olduğu sanılmıştır. Halbuki büyük İslam alimleri arasında şehvetinden dolayı bir kimseye fazilet biçeni görmedim. Hatta Fahr-ı Razi tefsirinin bir yerinde eğer şehvette fazilet olsaydı en faziletli varlık eşek olurdu. Çünkü onunki diğerlerininkinden uzundur diyor. Ve şehvetine düşkün insanların halk nezdinde övülmeyip alay konusu olduğunu belirtiyor. Haşa, sürekli ruhaniyet alemiyle temasta olan, ne zaman geleceği belli olmayan vahiy meleğiyle karşılaşmaya her zaman hazır bulunan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehvetperest bir insan değildi. Öyle olsaydı gençliğinin doruğunda 25 yaşında olduğu zaman kendisinden 15 yaş büyük bir hanımla Hatice ile evlenmezdi.